Ayrım 11. Son Yüzleşme Liza Gardner. Sayfa 126. 8. Bölüm. Dosyaya ben de müdahil olmak istiyorum. Didi mahmur gözlerini incelediği ifade tutanakları yığınından kaldırıp baktı. Daha şimdiden şaşkına dönmüştü ama bu durum onu çok şaşırtmamıştı. Akşam yemeğinde gayet sakin ve huzur dolu olan Jack gece boyunca ağlamıştı. Onu pışpışlama sırasında ilk sırayı alan Didi oldu. Sonra Alex'in sırası geldi. Sabah olduğunda her ikisi de bitkindi. Mesai arkadaşlarından biri dedektif Didi'nin masasına yaslandı. Alan O. aslında Alan'ın tam bir soyadı vardı ama öyle uzun bir soyadıydı ve içinde o kadar çok sessiz harf vardı ki bu haliyle kullanmayı tercih ediyordu. 2 yıl önce yeni atanmış bir dedektif olarak teşkilata katıldığında birisi ona kısaca O demiş, o zamandan bu zamana kendisi de dahil hiç kimse bundan rahatsız olmamış ve onu dedektif O olarak anmaya başlamışlardı. O, Didi'den tam 15 yaş daha genç ve 7 kilo daha ağırdı ama kiloları çok göze batmıyordu. Çekici kara gözleri ve neredeyse tarçın renkli ışıl ışıl saçları vardı. İlk başlarda teşkilata yeni katılan bu genç cinsel suçlar dedektifine erkek dedektifler akıl hocalığı yapmak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Ama o taleplere cevap vermeyince teşkilatta hemen lezbiyen olduğu yönünde dedikodular çıkmıştı. Didi'nin bu konuda şüpheleri vardı. Ona göre dedektif o işinin hakkını sonuna kadar verip işiyle yatıp işiyle kalkan biriydi. Hatta bu konuda Didi'den bile daha iyiydi ki bu herkesin gözünde doğru bir şey değildi. Didi bunu her ne kadar kimseye itiraf etmese de bu çaylak dedektif onu fena halde ürkütmüştü. Dedektif o, sizin şu ölü sapık diyerek bu konuyu deşmeye başladı. Hani şu iki sapıktan biri, dosyaya ben de müdahil olmak istiyorum. Didi elindeki en somut bilgiyle söze başladı. Sen bir cinsel suçlar dedektifisin, bu ise bir cinayet dosyası. Kurbanlar pedofil olduklarına göre benim de uzmanlık alanıma girerler. İnan bana, bana ihtiyacınız var. Didi O'ya ters bir bakış fırlattı. Her ikisi de bu meslekte tartışmalar sürerken bana inan demenin doğru bir yaklaşım olmadığını bilecek kadar eskiydiler. O, Didi'nin masasının üzerine bir tomar kağıt koydu. İlk kurbanın bilgisayarının adli tıp raporu. Dosyayı incelemen için sana 3 dakika veriyorum. Sonra da bana konuyla ilgili bulgularını aktar ki ben zaten çoktan biliyorum. Didi suratını ekşiterek 3 dakika mı diye sordu. Daha ilk cinayetin detaylarını bile okumaya fırsatı olmamıştı. Hala kendisi göreve geldiğinde işlenen cinayeti inceliyordu. O yokken olanı değil. O cesurca benim de sadece 3 dakika mı aldı dedi. Kollarını göğsünün üzerinde birbirine kenetlemişti. Cinsel suçlar dedektifi mavi askılı bir bluzun üzerine beyaz bir gömlek geçirmişti. Giydiği takımda hiçbir problem yoktu, gayet profesyonel işiydi. Sadece Didi elini uzatıp gömleğin en üst düğmesini iliklememek için kendini zor tutuyordu o kadar. Anlaşılan uyku eksikliği Didi'de dar görüşlülüğe sebep olmuştu ve de bir parça canaloz olmasına. Gerçi bu durumda böyle olabilmek için bile fazla yorgundu. Didi derin bir iç çekip karşı koymaktan vazgeçti. Önündeki raporu yeniden O'ya itti. Pekala uzman sensin ve evet, eğer bu iki cinayet gerçekten birbiriyle bağlantılıysa senden yardım alabiliriz. Elinde ne var? O alenen şaşırmıştı. Belki Didi de öyle. Daha önce hiç bu kadar kolay ve nazik bir biçimde pes ettiği olmamıştı. Benden genç ve güzel olabilirsin ama ben senden daha büyük ve akıllıyım demek istiyordu. Ama bu tavır muhtemelen şu anki ortamı bozacaktı, o yüzden vazgeçti. Pekala dedi o ve göğsünde kavuşturduğu kollarını çözdü. Didi'nin masasının köşesine yerleşip ciddi bir tavır takındı. Douglas Antiholt, 3. dereceden bir seks suçlusu, 4 hafta önce evinin kapı girişinde alnının sol tarafına aldığı 2 kurşun darbesiyle vurularak öldürüldü. Didi evet, o kadarını ben de biliyorum derken bir eliyle de dedektif O'ya buraları hızlı geçmesi için işaret ediyordu. Tamam, pek çok pedofil iş çalışma şekillerine geldiğinde birbirinden farklılık gösterebilir. Kimisi tehdit kullanır, kimisi fiziki güç, kimisi de fırsatları değerlendirir. Her ne şekilde olursa olsun hepsi de hedeflerindeki kişileri bir şekilde hazırlamaya çalışır. Bu yüzden de farklı yollar izlerler. Ama bunun için günümüzün en son ve en mükemmel aracı internet. Didi soğuk bir ifadeyle Douglas Antiholt bir internet avcısıydı diyerek lafı tamamladı. Bir el hareketiyle daha O'dan hikayeyi hızlandırmasını istedi. Bu kısımları zaten biliyordu. O, internet avcılarının hedef yaş grubunun kaç olduğunu biliyor musun diye sordu. Didi 14 yaşında kızlar dedi. Hayır, 5 ve 9 yaş arası erkek çocukları. Gerçekten mi? Didi koltuğunda doğrulmuştu. Pekala işte bu gerçeği bilmiyordu. O, Antiholt'un internet kayıtları bunun tipik bir örneği dedi. Var olan pek çok çocuk sitesinin kayıtlı kullanıcısı. Ayrıca Facebook, Spokeo ve Chatroulette sitelerinde de üyelikleri var. Bilmen gerekir ki bu adamların çoğu her gün internet başında ciddi bir mesai harcar. 7 gün 24 saat boyunca hiç kalkmadan bununla uğraşırlar. İnternette gezip hedeflerini seçer, bir şekilde iletişim kurar ve sonra da kandırır da kandırırlar. Ve tıpkı birer borsacı gibi her hedefinde kazanç getirmeyeceğini bilirler. Bu nedenle kurbanlarını her zaman takip edip araştırabilecekleri 10, 15, 20'şer kişilik portfolyo grupları oluştururlar. Hepsinin tuzağa düşmeyeceğinin farkındadırlar. Ama içlerinden sadece biri düşse bile bu onlar için yeterlidir. Didi bir an için ağzının açık kaldığını hissetti. Daha önce seks avcılarının bu iş için mesai harcayan profesyoneller olduklarını hiç düşünmemişti. Bu derece disiplinli olduklarını da, bu kadar odaklandıklarını da bilmiyordu. Bu sapıkların çocuklara ulaşmasını engelleyecek bir güvenlik protokolü ya da güvenlik yazılımı yok mu? Hem evet hem hayır. 5 yaşındaki pek çok çocuk en sevdikleri oyuncakları içeren ve üye olabilecekleri sitelere girerler. Bu siteler anne ve babalara kendi güvenlik protokollerinin içeriklerini sunmak zorundadırlar. Bu da genelde sitede zorbalık edenlere karşı sürekli gözlem yapan eğitimli profesyonellerin olduğuna dair bilgileri falan içerir. Siteler bir de bu oyunlarda iletişim limitleri koyarlar. Özellikle de anlık mesajlar konusunda. Mesela sanal A hayvanı, sanal B hayvanıyla diyalog balonlarını kullanarak konuşabilir. İletişim kurabilirler. Ancak bu sadece site tarafından belirlenmiş kalıp cümlelerle olabilir. Bu da ailelerin güvenlik açısından içlerinin rahat olmasını sağlayan bir yöntemdir. Yani tüylü tatlı bir ağ hayvanı konuşma balonunun içine "Hey, okuldan sonra buluşmaya ne dersin?" gibi bir cümle yazamaz. Çünkü o cümle kalıp cümlelerin içinde yoktur. Ama maalesef burada anne ve babaların gözünden kaçan bir şey var. Bu şekilde bu sitelere katılıp sanal arkadaşlar edinip geçirdiğin süre için ödüllendirildiğin sanal dünyanın bir parçası olmak kandırılmanın ilk adımı. 5 yaşında bir çocuk bu durumda internetin güzel bir şey olduğunu düşünmeye başlıyor. 5 yaşında bir çocuk bir internet topluluğunun üyesi olmayı özel bir şey sanıyor. Ve 5 yaşında bir çocuk ona tamamıyla yabancı olan kişileri arkadaşı olmaya davet etmenin eğlenceli ve cazip olduğuna inanıyor. İnternete takılan bir avcı içinse böylesi bir çocuk sitesi ilk aşamanın gerekli olan tüm işlemlerini fazlasıyla yerine getiriyor. Sonrasında ona kalan tek şey ortaya çıkıp çocuğu tavlaması oluyor. Didi ama nasıl diye sordu. Dediğine göre sadece belirlenen kalıp cümlelerle iletişime geçebiliyorlar. Elbette ama yalnızca o sitelerde. İşte bu yüzden o siteleri hazırlık aşamalarının ilk adımı olarak görüyorlar. Şunu dinle. Antiholt gibi bir adam popüler bir çocuk sitesine, mesela Athlete Animals gibi bir siteyi seçiyor. Siteye girip üye oluyor. Sonra ilk birkaç hafta boyunca üye olan herkesin yaptığı şeyi yapıyor. Çılgın gibi oyun oynuyor, oyunlar kazanıyor, puanlar topluyor, kazanılması gereken ne varsa kazanıyor. Özellikle erkek çocukları bu oyunlardaki statüye çok önem veriyorlar. Küçük yaşlardan beri kazanmak ve kazananlarla arkadaş olmak istiyorlar. Ve işte Antiholt tam da o çocukların arkadaş olmak istediği galip oluyor. Böylece sapık sitenin en popüler, en başarılı üyesi olarak sanal bir kimlik oluşturuyor. Bir anda herkesin çak bir beşlik diyeceği biri oluveriyor. Sonra iş başlıyor. Sapık diğer oyuncuları gözlemlemeye başlıyor. Özellikle de siteye düzenli olarak girenleri arıyor. Unutma ki o ciddi bir mesaici. Takip etmesi gereken çok yol var. O nedenle siteye arada bir uğrayan kişileri istemiyor. Her gün belirli saatlerde, hafta içleri okuldan sonra ya da akşam yemeğinden sonra düzenli olarak internet kullanan çocukları seçiyor. Yani her gün canı istediğinde bulabileceği bir çocuk. Sonra arkadaşlık kurmaya başlıyor. Diğer kullanıcıları oyun arkadaşı olmaya ve birlikte oynamaya davet ediyor. Ve yine mükemmel takım oluşturma seçeneğiyle internet sitesi onun bu işini oldukça kolaylaştırıyor. Sanal savaş oyunlarını bir düşünsene. Anti-Hold'un karakteri seni sürekli koruyup kollayan karakter oluyor. Pek çok kez canını kurtarıyor. Bu da senin onun için pek çok kez iyi biri olduğunu düşünmeni sağlıyor. Birkaç hafta içinde siteye girdiğinde onu görmekten mutlu oluyorsun. Günün belli saatlerinde onun takımında yer almaktan, hatta seni kendi takımına davet ettiğini görmekten, onunla oynamaktan heyecan duyuyorsun. Artık aranızdaki sanal arkadaşlık ciddiye biniyor. Didi araya girerek, evet dedi, ama işler hala internette yürüyor. Sanal bir ilişki bu. Tüyler ürpertici ama sonuçta sanal. Ayrıca sapık çocuğun kendi yaşadığı şehirde olduğunu nereden biliyor? Yani daha önce 16 yaşında genç bir kızın ruh eşiyle tanışmak üzere uçağa atlayıp gelmesi için kandırılmaya çalışıldığı hikayeleri duymuştum. Ama 5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Oh, spor takımları dedi. Spor takımları mı? Erkek çocuklarını hedef olarak seçmede kullanılan en birinci coğrafik sebep. Eğer Boston'da bir pedofilsen, ilk işin kendilerini Red Sox, Celtics, Bruins ya da Pets hayranı olarak tanıtan çocukları seçmek olur. 10 seferden 9'unda hedefi tutturma ihtimalin vardır. Kaldı ki erkek çocukları spor konuşmaya bayılırlar. İşte yine çocuğun hiç farkında olmadan kendisi hakkında verdiği masum ama önemli bir bilgi. Didi sandalyesinde huzursuzca kıpırdandı. Bu çok sapkınca dedi. Dedektif Oh omuzlarını silkti. Sapık olmaları aptal oldukları anlamına gelmez. Bilgisayarlar sadece birer aracı. Biz onları delilleri analiz etmek ve rapor geliştirmek için kullanıyoruz. İnternet avcıları ise kendi hastalıklı evlerinin duvarlarını aşıp senin o güzel konforlu salonuna girerek senin ruhun bile duymadan çocuğuna ulaşmak için kullanıyor. Bazıları kendilerine yeni birer site bile kuruyorlar. Hokey oynayan hamsterlar ya da benzeri siteler. A sitesinde aralarındaki arkadaşlığı geliştirdikten sonra çocuğun kullanıcı adından yola çıkarak kişisel e-posta adresine ulaşmaya çalışıyorlar. Ki bu da oldukça basit bir teknik işlem. Sonra çocuğa hokey oynayan hamsterlar sitesine davet etmek için bir e-posta gönderiyorlar. Bunda korkulacak ya da telaşlanacak bir durum yok. Özellikle de davet çocuğun haftalardır birlikte oyun oynadığı sevimli ağ hayvanından geliyorsa. Çocuk hokey oynayan hamsterlar linkine tıklıyor ve işte o andan itibaren avcının kontrolünde olan ve içeriği daha da tartışılabilir bir siteye katılmış oluyor. O saatten sonra da artık hazırlığın ikinci aşaması başlamış oluyor. Ya da belki de sapık avıyla doğrudan iletişime geçiyor. ''Hey dostum, okuldan sonra buluşup parkta yakalamaca oynayalım mı?'' Didi ''Ya da yeni köpeğimi görmek ister misin?'' diyerek mırıldandı. Araya giren o, ikinci kurban dedi, Stephen Laurent, ''Köpeğimi görmek ister misin?'' oyunu onun eseri. Ve pek çok çocuk ne yazık ki buna çabuk kanıyor. Bildiği birinden bir e-posta alıyor ve teklifi hemen kabul ediyor. Başka bir çocuğun evine köpek görme umuduyla gidiyor ama gel gör ki onu karşılayan yetişkin bir adam oluyor. Ama yine de köpeği olduğu doğru. Ayrıca çocuklar yetişkinlere karşı kaba olmamaları konusunda eğitiliyorlar. Her ne kadar kendilerini huzursuz hissetseler de içlerinden bir ses yaptıklarının doğru olmadığını söylese de o omuzlarını silkti. Devam ediyorlar. Bilgisayarların yardımıyla çocuklarımızı bu hale getiriyoruz. Didi kendini çok kötü hissetmişti. Suçları analiz yöntemiyle tartışmaya alışkındı. Ama şimdi gözünün önünde durmadan 5 yıl sonraki Jack Beller'i veriyordu. Alex'le ellerinden geldiğince onu doğru mahallede, kapıda kilitlerle büyütmeyi, doğru okulda okutmayı planlıyorlardı. Ama onun internete girmesiyle, oğlunu her yerinde karanlık koridorların ve hastalıklı yabancıların kol gezdiği bir tavşan deliğinde kaybedecekti. Ama bu karanlık koridorlar kendilerine parlak bilgisayar ekranı süsü verecek, hastalıklı yabancılar da rumuzları Harvard Caddesi'nde paten kaymaya bayılırım olan sevimli küçük tavşancıklar olacaktı. Tanrım! Didi oğuya çocuğun var mı diye sordu. Dedektifin yüzü gayet ciddiydi. Dalga mı geçiyorsun? Ben ortalıkta durmadan 12-17 yaş arası kızların internette tanımadıkları yabancılarca taciz edildiği gerçeğini anlatıp duran biriyim. Emin ol, beraberlikler de hiç iç açıcı bir konu değil. Kokteyl partileri için de uygun olduğunu söyleyemem. O halde insanları benimle aynı odadayken neden akıllı telefonlarına sarılmak zorunda bırakayım ki? Neyse ki kedilerim beni terk etmiyor. Didi bunu hiç düşünmemişti ama kulağa gayet mantıklı geliyordu. Oğuda kimsenin dinlemek istemeyeceği bir dolu öcü hikayesi vardı. Didi kendisi bir cinayet dedektifi olmasına rağmen bu hikayelere dayanamıyordu. Hem bir anne hem de bir polis olarak kendini çok güçsüz hissediyordu. O halde dedi Didi, Anti Hold'un bilgisayar kayıtlarını bir internet avcısı olduğu savını doğruladığını mı söylüyorsun? Profil uyuyor. Peki Stephen Laurent? Onun da internet kayıtlarına bir göz atmak isterim. Ama sanıyorum ki bunun için öncelikle senin iznini almalıyım. Didi, senden o kayıtları da incelemeni istiyorum diyerek onay verdi. Şu anda her iki kurban arasında kurabileceğimiz her türlü bağa ihtiyacımız var. Kurban değil, pedofil. Cinayet kurbanları. Eğer bahsettiğin o sitelere her ikisi de sık sık giriyorsa... asıl sorun diyerek araya girdi. Kim olduklarını nasıl anladıklarında. Yani demem o ki sitede herkes birbirine oyun için girmiş, heyecanlı bir çocuk gibi görünüyor. Tabii ta ki birisi gerçeği görüp asıl amaçlarının ne olduğunu anlayıncaya kadar. Ortak bir kurban mı diye sordu Didi. Kurbanı tanıyan birileri mi? Didi dün gece konuştuğu adli el yazısı uzmanını düşünüyordu. Dembowski'nin teorisine göre katil aşırı düzen hastası bir kadındı. Didi yine de bu düşüncesini dillendirmedi. Soruşturmanın gidişatını varsayımlarıyla sekteye uğratmak istemiyordu. Ayrıca görünüşe göre grafoloji varsayımlara dayanan bir daldı. Notu bırakan kişinin Stephen Laurent'ı vuran kişi olduğu da sadece bir varsayımdan ibaretti. Bu da ikinci bir sorunun doğmasına sebep oluyordu. Didi dedektif O'yu dikkatle süzdü. İlk cinayetin yani Anti Hold'un olay yeri raporunu okudun mu? Evet, dün gece. Nerede o eski günler? İşin saat 5 paydosuyla bitmediği günler. Didi katil arkasında yazılı hiçbir belge bırakmış mı diye sordu. Ne demek istiyorsun? Stephen Laurent'ın olay mahallinden çıktığımda arabamın üzerinde bir not buldum. Acaba onu oraya katil mi koymuştur diye merak ettim. Alan o kaşlarını çatmıştı. Ne yazıyordu notta? Günü geldiğinde herkes ölecek. Cesur ol. Bekle bir dakika, hemen dönerim. O hızla dışarı çıktı. Didi neler olduğunu merakıyla olduğu yerde beklemeye koyuldu. Bir dakika sonra o elindeki birkaç olay yeri fotoğrafıyla dönmüştü. Fotoğraflardan birinde kurban Douglas Anti Hold'un cesedi vardı. Bir diğer fotoğrafta cebinden çıkan şeylerin yakın çekim hali vardı. Birkaç bozuk para, bir ataç ve de buruşturulmuş ama üzerindeki yazıların okunması için düzeltilmiş sarı bir not defterine ait kağıt parçası. Günü geldiğinde herkes ölecek, cesur ol. Yazı el yazısıyla alt tarafı dümdüz olacak şekilde yazılmıştı ve her harf özenle aynı büyüklükte yapılmıştı. Didi yok artık diye mırıldandı. O bir zafer edasıyla pedofilleri hedef alan bir seri katil dedi. Dosyada ben de varım. Öyle görünüyor dedi Didi ve bol şans diliyorum. Sana da hepimize de. 11. ayrımın sonu. Sayfa 136.